Ayrım 14, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 116. Gündüz Ayşe kadınla birlikte içeri girince İbrahim sustu. Ayşe kadın güğümden ayran doldurdu. Kuplu ve içi kalaylı bakır maşrapaları birer birer onlara ikram ettikten sonra sessizce çekildi. Güneş avlunun öteki tarafına devrildiği için odanın içine loşluk çökmüştü. Gün Gazi oturmak üzere olan Gündüz'e, ''Oğlum'' dedi. Işığı uyandır, çırağı uyandır. Dipnot, çıra ya da çera, lehçe-i Osmaniye göre şenlendirilmiş, uyandırılmış ışık, topraktan ya da madenden içine yağ konulup, yan tarafındaki deliğe bir fitil takılarak yakmaya mahsus eski bir yağ kandilinin adı. Gündüz kaçta göz arasında dışarı çıkıp elinde fıske şamdanla geri döndü. Dipnot, fıske şamdan, küçük el şamdanı, bina içinde bir yerden bir yere giderken önünü görmek için taşınırdı. Önce konsoldaki şamdanın fitilini tutuşturdu, sonra yan duvara, oradaki çerağı deliğinin önüne gitti. Kobuğa yerleştirilmiş topraktan yağ kandilinin yanındaki deliğinden çıkan fitili tutuşturunca, odada ölgün, ürkek, sarı gölgeler titreşmeye başladı. Gün Gazi'nin alnındaki kırışıklıklar şimdi iyice derinleşmişti. İhtiyar dalgın dalgın, insan dilinin altında gizlidir diye mırıldandı ve büsbütün dalgınlaştı. Haydi uzun süren sessizliği yine o bozdu. Gaziler dünyayı putperestliğin çirkefinden temizlemek için yola çıkmış Allah'ın hizmetkarlarıydılar. Dipnot Ahmedi'den nakleden Paul Wittek, Batı dillerinde Osmanlı tarihleri sayfa 17. Amaçları imparatorluk kurmak değildi, aleme nizam getirmekti. Beyliğin hamuru bu fikirle yorulduğundan, kaynayan Anadolu kazanından devleti âli çıktı. Orhan Gazi tarafından yaptırılmış bir caminin kitabesinde ne yazılıdır bilir misin? Gaziler Sultanı'nın oğlu Sultan, Gazi oğlu Gazi, ufukların beyi, cihanın kahramanı, Osmanoğlu Orhan. Bu ünvanı başka yerde göremezsin. Dileyelim ki Osmanoğlu ufukların beyi olmayı, imparator halife olmaktan üstün tutsun. İbrahim kendisine değer verildiğini anlamıştı ve bu durumu sürdürmek için alçak gönüllü olması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden ayalarını dizlerine yapıştırarak eğildi. Ufukların beyi olmak için hilafetin İstanbul'a getirilip müftiye verilmesi fırsat değil mi sorusunu sorarken amacı Gün Gazi'yi konuşturmaktı. Ama Gün Gazi Şeyh Danişmend'e dönerek, ''Danişmend kardeşim, sen ne dersin?'' Şeyh Danişmend, Allah'tan gelip Allah'a gidene halife gerekmez diye yanıtladıktan sonra devam etti. Gurur, şan ve şerefi lekeler. Fatih Mehmet kanun namesinde bir kimsenin cismi şerifimle yemek yemesi kanunum değildir diyor. Dipnot aslı şöyledir. Cismi şerifimle kimesle taam etmek kanunum değildir. Yarın toprak olacak bedenini şerefli ve mübarek görecek kadar gurur hastalığına yakalanmış zihniyetin devamı beni korkutuyor. Hem lokma yutuşunu etrafındakilerden saklayanın aklı kaba kuvvete tutsak olmuş demektir. Gün Gazi başka şeyler düşünüyor gibiydi. Fırsat diye mırıldandıktan sonra ağır ağır konuşarak devam etti. Anadolu ilk fırsatı Selçukiler zamanındaki Moğol baskını yüzünden kaçırdı. Dipnot, 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti üstünde kurdukları hegemonyayı kastediyor. Bu tufan olmasaydı Anadolu'da Türkler, Rumlar el ele vererek yeni bir millet yaratacaklardı. Doğu Roma İmparatoru ile Selçuk Sultanı dayı yeğendiler. Selçuklu saraylarının duvar nişlerine eski Roma heykelleri süslüyordu. Rum kiliselerinin tavanlarındaysa Selçuk sultanlarına övgüler yazılıydı. Halk arasında düşmanlık ve ikilik bitmiş, dostluk yürekleri ısıtmıştı. Hem bizde din henüz Araplaşmamıştı, hem onlar taassubun batağına batmamışlardı. Yani Hristiyan hunharlığının ortlattığı İslam taassubu Anadolu ufuklarını karartamamıştı ve bu taassup kendine düşman yaratmamıştı. Gün Gazi ayranından küçük bir yudum almak için duralayınca bunu fırsat bilen İbrahim, Hristiyan hunharlığından kastınız nedir diye sordu. Güngazi gülümseyerek, en güzel çiçekler bataklıklarda açarlar dedi. Koşullara boyun eğmeyeceksiniz. Umudunu yitirenin tüketecek başka şeyi kalmaz. Çünkü felaketler umutsuzluk değil, silkiniş azmini vermelidir. Aslında adam olmak budur. Şimdi gelelim soruna. Her biri sırtında göğsünde haç taşıyan çapulcu sürüleri Moğollardan çok önce Anadolu'yu kasıp kavurmuşlardı. Güya onlar Allah'ın savaşçılarıydılar. Kudüs'ü işgal ettiler. Orada Hristiyan olmayan herkesi, Yahudi ya da Müslüman, çocuk, kadın, ihtiyar ya da hasta olsun, herkesi canavarca öldürdüler. Katliamı zincirlerden boşanmış deliler gibi günlerce sürdürdüler. Derler ki tapınakların bulunduğu mahalleye gitmek isteyen birisi, cesetler ve dizlerine dek çıkan kan gölleri içinden geçmek zorundaymış. Dipnot, bakınız Stephen Russiman, Haçlı Seferleri Tarihi, cilt 1, sayfa 215-223. Antakya'da ve geçtikleri tüm kentlerde aynı şeyi yaptılar. Onların bu vahşetleri çoktandır uyuyan İslam taassubunu yeniden uyandırdı. Anadolu'nun ötesinde bir Müslümanla bir Hristiyan sanırım bir daha asla dost olamayacaklar. Ama Müslüman aleminde Süleyman tahtını yıkan Haçlıların bu kıyımı oldu. Çünkü onlarla halife değil, Alpler yani gaziler savaştılar. Halk da kimin kendisinden olduğunu öğrendi. İbrahim hafifçe eğilmiş, pür dikkat Gün Gazi'yi dinliyordu. Gün Gazi bir iki yutkunduktan sonra devam etti. Madalyonun bir de öteki yüzü var. İlk Haçlıların torunları 100 sene sonra İstanbul'a el koydular. Bu tam bir ifaldi. Tarihin en büyük talanı bu Haçlı güruhu tarafından İstanbul'da yapıldı. Venedikliler İstanbul'daki sanat eserlerini söküp kendi kilise ve saraylarına götürdüler. Ama Fransızlarla Flamanların yaptıkları utanç vericidir. Bunlar ancak öldürmek, ırza geçmek ya da susuzluklarını gidermek için şarap mahzenlerinin kapılarını kırmak üzere bir an duraklıyorlardı. Ayasofya'da bile ipekli duvar halılarını yırtıp mihraptaki büyük şemsiyeyi parçalayan, aziz tasvirleri ve kutsal kitapları üstünde tepinen sarhoş savaşçılara rastlamak mümkünmüş. Kimileri mihraptaki mukaddes kaplardan şarap zıkkımlanırlarken bir Fransız orospu patriğin tahtında şarkı söylemiş, rahibelere manastırlarda tecavüz edilmiş. Rumlar ve Türkler Haçlıların bu kepazeliklerini unutmadılar. Keder birliği kader birliğini yarattı. Yıllarca sonra o gün ekilen tohumlardan kin yerine sevgi filizlendi. Haçlıların açgözlülüğü ve kan içiciliği olmasaydı Anadolu'daki ahenk uzun süre kurulamayacaktı. Ankara Savaşı'ndan sonra devletin dağılmayışına da bu sebep olmuştur. İbrahim, Bizans Büyük Dükası Notaras'ın fetihten önce neden İstanbul'da kardinal şapkası görmektense Türk sarığı görmeyi yeğlerim dediğini şimdi daha iyi anladım diyerek araya girince Gün Gazi onu onayladı. Haklısın, Rum ve Türk halklarının ortak düşmana karşı el ve gönül birliği kurmaları bizi bugünlere getirdi. Ama Moğol baskını olmasaydı bu birlik yeni bir din ve siyaset birliğine dönüşecek, Anadolu'da filizlenen kardeşlik dünyaya yayılacaktı. Bu Anadolu'nun kaçırdığı en büyük fırsattır. Gün Gazi'nin az önceki haşin hatta biraz da kaba hali şimdi içli bir durgunluğa dönüşmüştü. Bugün hiç konuşmayan Gündüz ilk kez söz aldı. Moğollar Anadolu'daki otoriteyi yıkınca halk doğudan esen soygun ve zulüm fırtınasının önünden kaçmaktan gayrısını düşünmez oldu. Ama bu kasırgadan da Osmanlı doğdu. Bazen dalıp giderim. Sanki gizli bir otorite insanlığın ışıltılarını özenle seçip Horasan dolaylarından Anadolu'ya gönderiyormuş. Ahmet Fakih, Bahattin Veled, Baba İlyas, Baba İshak, Şems Tebrizi, Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Sarı Saltuk, Erenler ve daha niceleri. Tarihte bunca ışığın aynı zamanda aynı ülkede hep birlikte parıldadığı görülmüş müdür acaba? İbrahim Güngazi'nin üzerine dikilen gözlerine bakarak zaman zaman konuşmaya katılmasının beklendiği sonucunu çıkarmıştı. Ayrıca bilgisini göstermek de istiyordu. Bu niyetle söz aldı. Şehzadenin davet ettiği alimlerden bu bilgeler hakkında çok şeyler işittim. Ama dikkatimi çeken şey başka. Hristiyanlar bu eyleme misyonerlik diyorlar. Misyonerlik onlarda kurumlaşmış, bizde ise bireysel ve süreksiz. Gelecek kuşaklara yazılı yapıtlar da bırakılmıyor. Örneğin Haçlı seferlerine katılmış bir marangoz, bu seferler hakkında görüp işittiklerini, yaşadıklarını, izlenim ve yorumlarını günlük anılar halinde yazıyor. Tarent hakimi Bohemund bu eserin koruyuculuğunu üstleniyor ve eser miladi takvimle 1100 yılında pek çok batı dillerine çevrilerek hemen her ülkede yayınlanıyor. Dipnot: Haçlı seferlerini bugünlere aktaran yapıtlar içinde en tanınmış olanından Gesta Francorum'dan bahsediyor. Şimdi sormadan edemiyorum. Bizde neden bir sipahi günlük anılarını yazmamış ve neden Çandarlılardan bir paşa tek bir eserin koruyuculuğunu üstlenmemiş? Oralarda bir papaz doğumları, ölümleri, evlenmeleri, göçleri, köyündeki önemli olayları bir kağıda yazıp geleceğe bırakır. Bizde herhangi bir cami hocası bu işi yapıyor mu? Güngazi yüzünü aydınlatan bir tebessümle dinlemişti onu. Bunun nedenlerini düşündün mü diye sordu ve yanıt beklemeden devam etti. Kıyaslama yapacaksak, Haçlılar Kudüs'ü kana boyarlarken Ömer Hayyam Merv kentinde özgürlüğü, mutlulukla aklın uyumunu, barış ve kardeşliği dile getiriyor. Aynı zamanda cebir ilminin temellerini atıyordu. İstanbul'un Haçlılara cariye olduğu yıllarda ise Artuklu mühendis Cezeri saat yapmayı başarmış. Su ve hareketle ilgili kanunları bulmaya başlamıştı. Bunun başka örnekleri çok. Örneğin Rum Mikail İstanbul'u Haçlılardan geri alıp Romanya İmparatorluğu'na son verdiği yıllarda İbnül Nefis Kahire'de kanın akciğerle kalp arasında nasıl dolaştığını açıklıyordu. Dipnot: Bu kıyaslamalar için bakınız Nartex dergisi 1993 sayı 0 ve 2 değinmeler sayfası Talip Alp Ülkü HSS AŞ Kültür Yayını İzmir 1993. Gelelim senin düşüncene. Duyduğuma göre Sokrat da hiç kitap yazmamış. Bir yaşam felsefesi bu. Ulemadan biri posta oturmuş bilgeye bildiklerini neden kitap etmiyorsun diye sorunca bilge kişi yanındaki dört delikanlıyı göstererek işte benim kitaplarım demiş. Bence bir milletten nadiren bilge kişi çıkarsa orada yazı, milletin kendisi bilge olursa orada söz öne çıkıyor. Nitekim bizde de kitap yazanlar çoğalmaya başladı. Biraz duraladı ve ardından... Dilerseniz Ayşe kızım yemeği hazırlasın, sonra devam ederiz diyerek soran bakışlarını İbrahim'e dikti. İbrahim: Bedensel açlık insanın nefsini terbiye eder, beyinsel açlık ise onu karanlığa gömer diye mırıldanınca Güngazi başını sallayarak İbrahim kardeşimiz aklını cilalamış dedi. İyi ki onu tanıdık. Sonra İbrahim'e dönerek anlatmaya başladı. İmparator Manuel'in yeğeni Müslüman olup Türk saflarına katılmıştı. Alp Aslan'ın eniştesi ise Krisos Koulos adına bürünüp imparatorun komutanlarından biri oldu. Daha sonra Haçlıların zulmü iki halkı iyice kaynaştırdı. İstanbul'dan kovulan imparator İznik'i payitaht edilince Selçuklu ona şefkat gösterdi. İki halk kardeşliğin temelini henüz atmışlardı ki Moğol baskını vaki oldu. İşte bu bela herkesi mal ile can derdine düşürdü. Tatarlar Türkleri soyarlarken Rum İmparatoru Mikail İstanbul'u Katoliklerden geri alıp oraya göçmüştü. Onlar batıda Bulgarlarla Sırplarla, Türkler doğuda Moğollarla boğuştular. Garip değil mi? Ortodoks Ortodoks'la, Müslüman Müslüman'la gırtlak gırtlağa gelmişler. Moğol'a baş indirmeyen Alpler halkı da yanlarına alarak batıya aktılar. Bu yığılma Rum beylerini ürküttü. Neredeyse hepsi uşaklarını halkın başına bekçi dikip ya İstanbul'a ya Mora'ya kaçtılar. Selçuklu sultanları ise Moğollara hizmetkar olmuşlardı. Böylece iki halk ihanetin acısını tattılar. İçinizde ihanete uğrayan var mı bilmiyorum. Ya kin kırbaçlar insanı ya da yıkım miskinleştirir. Neyse, sırtından hançer denen bu insanlar kendilerine sahip çıkacak gücü beklemeye başladılar. Bu güç Osmanoğlu oldu. İbrahim Gün Gazi'nin alındığı kadarını veren biri olduğunu anlamıştı. Bu yüzden sorusunu hemen yapıştırdı. Merakımı bağışlayın efendim. Neden Osmanoğlu? Neden beyliklerin en cılızı? Gün Gazi gülümsedi. Merak Enderun'da öğretilenin tersine beyni aydınlatan nurdur dedikten sonra yerine yerleşti. Anlatacaklarının uzun süreceği belliydi. Devlet-i Ali büyük düşün ürünüdür. Malazgirt Savaşı'ndan önce ekilen tohumdan fışkırmıştır o. Alparslan'ın daima muzaffer olmuş beyi vardı. Adı Eksikoğlu Alp Artuk'tu. Kayı boyunun başıydı o. Hem bilgeydi hem harp ilmine ermiş er kişiydi. Malazgirt'ten sonra Alparslan bu gaziyi Anadolu'ya gönderdi. Artuk Gazi yukarı yurttaki ayağı beden taşıyan kayı halkını topladı. 100 bin kişilik ordu ve asker aileleriyle sel olup İzmit'e dek aktı. Yanında getirdiği halkı Kastamonu, Eskişehir, Ankara ve Çorum yörelerine yerleştirdi. O bu işlerle meşgulken Harzemli kale komutanı Alp Arslan'ı hançerleyerek öldürmüştü. Yeni Sultan Melik Şah Artuk'un da Anadolu'da devlet kurmasından korktu ve onu geri çağırdı. Bu sıralarda Ursel adında bir Frank başbuğu Roma İmparatoru'nun başına zebella kesilmişti. Artuk imparatorla anlaştı. Kendisi bu serkeşi tepeleyerek buna karşılık imparator Artuk gittikten sonra kayıları yerlerinden sürmeyecekti. Artuk Ursel'i yakalayıp imparatora teslim ettikten sonra Melik Şah'ın yanına vardı. İmparator da sözünde durdu. Ertuğrul Gazi'nin dedeleri işte bu Alp Artuk'un beylerindendi. Hatta bu beylerden Çalış Han, Anadolu'daki ilk Selçuk hükümdarı Süleyman Şah'ın kızıyla evlendi. Yani Mehmet Neşri Efendi'nin dediği gibi Ertuğrul Gazi evi sırtında Türkmenlerin reisi değildi. Alp teşkilatının hükümdar soyundan gelme liderindendi. Moğollar devleti ikiye bölünce batı tarafının sultanı olan Mesud'un Osman Gazi'yi kendine halef seçmesi bu yüzdendir. O zamanlar Selçuklu devletinde bir sol uç beyler beyliği, bir de sağ uç beyler beyliği vardı. Sol uçtaki boy ve beylerin hepsi Moğol tehlikesi belirince hudutta kargaşa çıkarmasınlar diye Alaaddin Keykubat tarafından doğu sınırlarından alınıp batı sınırlarına gönderilmiş konar göçer taifedendi. Halbuki kayı boyundan Hüsamettin Çoban bu sürgünden yıllarca önce sağ uç beyler beyiydi ve Sinop'ta donanma yapıp Kırım'daki Sudak Kalesi'ni fethetmişti. Göçebelerin huyundan olsa gerek Moğollara ve onların güdümündeki Selçuklu sultanlarına karşı isyanlar hep soluçtan çıkmıştır. Rum topraklarına doğru dinamik ilerleyiş de sol uçta birkaç koldan ve hemen başladı. Sağ uçtaki ilerleyiş sonradır ve yavaştır. O günlerin uç geleneğine göre fethedilen topraklar fethi yapan komutanın idaresine bırakılırdı. Devlet güçlüyken bu durum kargaşa yaratmıyordu. Ama Selçuklu sultanı ordusuz kalınca işler değişti. Sol uçta fethi yapan bey kendinden güçlü olmayan eski beye baş indirmedi. Kendi beyliğini kurdu ve eski beyin önünü tıkadı. Türk'ün Türk'e kılıç üşürmesi henüz adet olmadığından gazaya çıkamayan gerideki adamlar isyankar beyin hizmetine girmektense Osman Bey'in yanına gitmeyi yeğlediler. Üstelik Osman Gazi soldakiler gibi aceleci davranmadığından onun bölgesinde ticaret de gelişmişti. Halkları ticaretten iyi kaynaştıran ne var ki? Bu yüzden yeni gelenler huzur ve adaletle tanıştılar. Osman Gazi davalılar her kim olursa olsun adalet terazisinin kefelerini bir hizada tutardı. Derler ki Kur'an yazısını okuyup yazamazmış ama Rum harfleriyle hem okumuş hem yazarmış. Düşmanıysa Rumlar değil, Germiyanlılarmış. Anadolu alpleri ve ahilerine göre alemin nizamı barış ve adaletle sağlanabilirdi. Bu teşkilat Şeyh Edebalı'nı Rum'a gözcü dikmişti. Gördüler ki Moğol baskınıyla yarım kalan büyük düşü bu Osmanoğlu gerçekleştirebilir. Böylece Osman ve oğulları büyük düşün varisi oldular. Osman akıllı adamdı. Sol uçtaki beylerin hatasına düşmedi. İlerleme başlayınca toprak fetheden beye oranın yönetimini değil, gelirini verdi. Yani önünü hep açık tuttu. Gün Gazi döşünden çıkardığı kar beyazı mendiliyle alnında biriken terini kuruladıktan sonra yazık diye hayıflandı. Yıldırım Bayezid'e kadar Osmanoğlu gaziler sultanı olmayı, mülke hükümdar olmaktan üstün tutmuştu. Ama bu atalarının izini bırakıp Sırp kralından asker aldı, Türk üzerine yürüdü. Kendi soğanını çaldı da ne oldu? Ataları kafiri incitmezken o Türk'ü incitti. Kardeşin kardeşi öldürmesi de onun zamanından kaldı. İç oğlanına rağbet de sonra gurura kapıldı. Timur belasını başımıza sardı. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 124.